Evet, programımıza Adnan Doktor ile Gece Sohbetleri programımıza A9 TV, Kaçkar TV, Sipas Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Nevşehir Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya nokta TV sitemizden devam ediyoruz. Cihat Hocam'la birlikte ve konuklarımız Dilara Hanım, Ecem Hanım ve İba Hanım.
Evet. Maşallah. Hep duada neyi anlatıyoruz? Allah'ın nasıl yarattığını. Duanın varlığı zaten tek başına yaratıcının varlığını ortaya koyuyor. Çünkü şimdi bakıyoruz, erimcilerin, darwinistlerin ve ateistlerin bir şeyi var, bir söylemi var. Diyorlar ki işte doğada hangi harikalığı görürlerse görsünler, diyorlar ki bu, diyorlar, kendi kendine bunu yaptı diyorlar. Böyle bir ihtiyaç oluştu. O ihtiyacı yönelik olarak ne oldu? Böyle bir sistemi kendi vücudunda geliştirdi diyorlar. Bu bir hayvan olabiliyor, bu bir bitki olabiliyor iddialarına göre. Şimdi ben size birkaç örnek vereceğim. Bakın ne kadar saçma düşündüklerini açıkça anlaşılsın diye. Çok saçma bir şekilde düşünüyorlar. Yani bunu artık düşünce de denmez. Bu bir yalan oldu. Açıkça ortaya çıksın diye bunların üzerinde duruyoruz. Yalnızca bir örnek. Şimdi son yapılan bilimsel araştırmalar botanik, yani bitkiler üzerinde, ekinler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bitkilerin kendilerini koruma mekanizmaları ortaya çıktı. Bir bitki, bir tür ekin diyelim mesela, kendine saldıran özel tırtıllardan bakın nasıl koruyormuş. Alarm sinyali vererek yapıyor bunu. Şimdi alarm sinyali veriyor da, ona ilişkin bakın ekranda da göreceksiniz şimdi. Bir tür bitki, yani bütün bitkilerde var bu. Yapraklarını kemiren böcekler olduğunda bunları uzaklaştırmak için zararlı kimyasallar üretiyorlar. Çoğu bitki bu şekilde kendini koruyor. Ve o zararlı kimyasallar kendisine saldıran böcekleri öldürüyor tabii ki. Bazıları ise daha ileri gidip böceklerle beslenen, kendine saldırmış olan böceklerle beslenen başka avcı böcekleri çağırıyorlar kendilerine. Şimdi bu nasıl olabilir? Çok büyük bir strateji bu. Şimdi bakalım, onun detaylarına gireceğiz şimdi. Yani hayret verici bir olay var burada. Bir savaş var, bir taktik var. Taktik savaş var. Şimdi son derece akılcı bu her iki tabii ki şeyde, yöntemde. Şimdi bir defa kendine saldıran bir böcek varsa, bir defa o böceği nasıl ortadan kaldıracağını bilmesi gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor bitkinin. Şimdi bakın, bitki derken bunun gözü var mı? Yok. Kulağı var mı? Yok. Bir okulu, üniversitesi var mı? Bir eğitim aldığı bir yer var mı? Tabii ki yok. Evrimcilerin iddiası ne? Bunu ihtiyaç oluştu. İhtiyaç için böyle bir yöntem ne yaptı? Geliştirdi. Kendini geliştirmekten bahsediyor. Bir insandan bahsetmiyoruz bakın. Yani bir düşünen varlıktan bahsetmiyoruz. Bir bitkiden bahsediyoruz. Odundan bahsediyoruz. Odun, bitki, ağaç, yaprakları var. Ve böyle bir şey geliştirebilir mi acaba? Bunu böyle inceleyelim biraz. Ama şimdi bakın, taktiğin detaylarına ineceğiz. Şimdi dedik ya, bazıları da saldırıya uğradıklarında kendine saldıran böceğin düşmanı olan diğer bir grup böceği kendisine doğru çekiyor. Alarm sinyali vererek. Bunu nasıl yapıyor? Tırtıllar tarafından saldırıya uğradıklarında, tırtıllar saldırıyor, yaprakları yiyorlar ya. Yaprağın yenmesi çok hayati bir ölüm tehlikesi demek bitki için. Çünkü nefes aldığı yapraklar yok ortada. O fotosentez yapacağı birimler yok, ortadan kalkmış oluyor. Bir an önce buna bir çözüm oluşması gerekiyor. Saldırıya uğradığında hemen bu tırtıllarla beslenen avcı böcekleri kendilerine çekiyorlar. Uçucu bir kimyasal madde salgılıyorlar bunun için. Ve yardıma çağrılan böceklerin özelliği ise yumurtalarını tırtılların içine bırakmaları. Tırtıldan habersiz, onun içinde barınan ve yumurtadan çıkan larvalar ise bu tırtıllarla beslenerek büyüme imkanı buluyorlar. Böylece ekine zarar veren ya da işte o ağaca zarar veren tırtıllar dolaylı bir stratejiyle imha edilmiş oluyor. Şimdi buradaki basamakları bakın biraz açalım o zaman. Bitki bunu nasıl düşünmüş olabilir? Kendimizi bitkinin yerine koyalım. Yapraklarımız yeniyor. Ben bir defa bunu anlıyorum. yapraklarımın yendiğini ağaç olarak düşünüyorum kendime. Acaba geliştirebilir miyim? Saldıran bir şey var. Şimdi o tırtılı ben bir defa tırtılla beslenen diğer bir grup böcekten haberdar olmam gerekiyor. Doğru mu?
Evet.
Şimdi bu belki bir arıdır ya da başka bir sinektir ya da başka bir böcektir, her neyse. Bunu bir defa tespit etmem gerekiyor. O tırtılı seven nedir? Geldiğinde onu iştahla yiyip ortadan kaldıracak olan böcek kim? Bunu bilmem gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Devam ediyoruz. Ne yapacağım sonra? O böcekleri kendime çekecek olan, ki bunu alarm sinyali diye tercüme ediyorlar. Onları çekecek olan özel bir kimyasal üretmem gerekiyor. Bakın, o böceği tespit etmem gerekiyor bir. Daha sonra o böceğin neden hoşlandığını bilmem gerekiyor. Doğru mu? Özel bir kimyasal üreteceğim ve bu uçucu olacak. Ben bunu dışarıya doğru salacağım. Şöyle tarif ediyor bilimsel araştırmanın neticelerinde. Saldırıya uğramış bir ağaç ya da bitki etrafında bir bulut gibi bu sinyali üretiyor. Bu uçucu kimyasalı barındırıyor ve kendine böcekleri çağırıyor. Buradaki mantık, taktik şöyle ifade ediliyor başka bir şekilde. Düşmanımın düşmanı dostudur stratejisi deniyor. Değil mi? Gelecek bana saldırmakta olan böceği şey yapacak, ortadan kaldıracak ve bu bana fayda edecek. Ben o böceğin, bana saldıran böceğin düşmanını tanımam gerekiyor ve onun etkileneceği mesajı kimyasal olarak, bakın artık yani burada bir ilim var artık, yani değil mi? Formülünden bahsediyoruz. Bir kimyasal formülden bahsediyoruz. Onu geliştirmesi gerekiyor mu? Ağaç bu. Geliştirebilir mi acaba? Ben geliştirebilir miyim düşünen biri olarak? Profesörüm diyeyim. Bunu laboratuvarım olması gerekiyor. Bu laboratuvarda her türlü imkanımın olması gerekiyor. Yüksek teknoloji ürünü. Ve her türlü ham maddemin olması gerekiyor. Bir kimyager olmam yetmiyor. Entomoloji, yani böcek bilimini bilmem gerekiyor zaten. Hangi böceğin neyle beslendiğini bilmem gerekiyor. Yani ansiklopediler devirmiş olmam da şart ötesinde. Artık yani böyle o konuda profesör de değil, daha ötesi şeyler olmam gerekiyor. Ordinarius bile yanında solda sıfır kalır. Yani sonsuz bir ilim gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Ve bu strateji ancak bu şekilde mümkün. Ve bu stratejiyi de aynen hayata geçirmiş haliyle buluyor muyuz? Evet, buluyoruz. Ağaç bunu yapıyor. Dolaylı bir strateji deniyor. Dolaylı bir strateji değil. Bu çok detaylı olarak hazırlanmış bir taktik savaş bu. Ölüm kalım meselesi. Zamana da ihtiyaç var burada. Yani çok hızlı da olması gerekiyor. Ben saldırıya uğradığım andan itibaren hemen alarm vermem gerekiyor ve düşmanımın düşmanını çağırmam gerekiyor. Dost kuvvetler olarak. Şimdi bitkinin yaprakların bir tırtıl tarafından yendiğini anlaması ise yine kimyasal yöntemlerle gerçekleşiyor. Bu saptanmış. Bitki yaprakları kaybettiği için değil, tırtılın salyasındaki kimyasallara tepki olarak böyle bir alarm sinyali verir diye saptanmış. Yani ben o tırtılın, benim yapraklarıma saldıran tırtılın salyasındaki o özel kimyasala karşı hazırım. Ben buna karşı zaten önceden hazır bekliyorum ve o kimyasalı kendi bedenimde ağaç olarak, kendi bedenimde yapraklarımda, damarlarımda gezdiğini hissettiğim andan itibaren hemen faaliyete geçiyorum ve düşmanın düşmanını etkileyecek olan, kendime çağıracak olan, bakın uzaklaştıracak değil. Öyle yaparsam hayatım zaten bitmiş olur. Her şey çok geç olur. Onu bana çağıracak olan özel kimyasını hemen üretiyorum. Bu acaba böyle geliştirilmiş olabilir mi? Şimdi soruyoruz. Evrimcilerin iddiası neydi? Bitki bu sistemi kendi geliştirdi. Bunun gibi başka birçok örnek var. Yani detaylı olarak böyle sıralayabileceğimiz, gözler önüne sürebileceğimiz. Bir hayvan olabiliyor bu. Uçma stratejisi. Uçma tekniğini geliştirebilir mi? Uçması gerekti, uçtu. İşte karaya çıkması gerekti, ayakları oluştu, çıktı. Bunun akciğeri de lazım, balıktı bu. İşte akciğere ihtiyacı vardı, akciğer sistemini geliştirdi vücudunda. Yani böyle saçma, tamamen saçma. Hiçbir şekilde bilimsel değeri olmayan masalsı anlatımlar. Masalsı demek de fazla, masal anlatımlar yani. Sığısı fazla oldu. Gerçekten masal. Değil mi? Yani masala da benzemiyor. Masalın kendisi zaten. Ondan dolayı söylüyorum. Şimdi bu konuda bu strateji nasıl faaliyet gösteriyor? Bunu faydalı bir şekilde tespit edildikten sonra üzerine gitmişler. Çeşitli sahalar, saha çalışmaları yapmışlar. Yine botanikle ilgili işte zirai mühendisleri. Ve bunu sistem olarak kullanıyorlar. Bir tür çim bitkisi var. Bir çimen bitkisi var. Bu çimeni ekinlerin arasına döşedikleri zaman, işte tohumlarını attığı zaman bu çimen kendine saldıran, işte tırtıllar geldiği zaman aynı zamanda o bitkilere de, o ekinlere de saldıran bir tırtıl bu. Böylece o özel kimyasalı salgılayarak düşmanın, o tırtılların düşmanı olan şeyleri çağırıyor ve ekinleri de bu şekilde korumuş oluyor. Maşallah. Şimdi burada bir bilgi var mı? Apaçık bir bilgi var. Başından beri anlatıyoruz ya. Şimdi o profesör dedik, profesör de yetmiyor, ordinaris olması gerekiyor. Pek çok bilimin dalında da hakim olması gerekiyor. Yani bir molekülün neyle birleşirse nasıl uçucu olabileceğinden tutun. O hangi bitki, böceğin neden hoşlandığını bilmeye kadar. Artı o tırtılı sevecek olan başka böcek nedir onu da bilinceye kadar. Uçsuz bucaksız bilgiden bahsediyoruz. Bakın sorularımız şunlar. 1. Bitki tırtılın kimyasal salgısını nasıl algılayabilir? Nasıl algılamaktadır? Kim bitki tırtılın kimyasal salgısını? He diyor, bu diyor bana saldırı anlamına geliyor. Çünkü gözü yok ya tırtılı görsün. O kimyasaldan, vücudun damarlarında dolaşan kimyasalın varlığından harekete geçiyor. Öncesinde değil. Başka bir sebep de yok. Yalnızca demek ki o kimyasalın bilgisi onun şeyinde var. Hafızasında mı diyelim? Artık yani detaylarına gireceğim. Ne hafıza da değil, başka bir şey olduğunu söyleyeceğim sonuçta. Geçiyoruz ikinci soru. Bitki alarm sinyali verdiğinde tırtıllardan kurtulacağını nereden bilebilir? Yani o özel kimyasalı ürettiğinde, hadi kimyasal o aşamaları da geçtik. Kimyasalı ürettiğinde ve uçucu kimyasalı etrafına saldığında kurtulacağını nereden bilebilir? Tabii ki o bilemez. Geçiyoruz üçüncü soruya. Verilen sinyalin böceklerde davet etkisi yapacağını nereden bilebilir? Değil mi? Bunu da bilemez. Başka bir soru. Saydıkça, yani sordukça sorabiliriz. Devamı bitmez yani. Bitkinin daveti doğru böceklere, saldırgan tırtıllarla beslenen böceklere yapmasını sağlayan ne? Bunları sormamız gerekiyor. Bilim bunu gerektirir. Bilim adamı olmak da bu soruları sorup cevaplarını aramaktadır. Beşinci soru. Verilen sinyal sesli değil, kimyasal bir salgı şeklinde. Böceklerin kullandığı kimyasallar da son derece karmaşık bir molekül yapısına sahip. Kimyasaldaki en ufak bir eksiklik, bir molekülü bile değişse o kimyasal davet sinyali olmaktan bambaşka bir şey olacak, çıkacak. Ya da yanlışlık sinyalin niteliğini kaybettirecek. Bu durumda bitki bu sinyali veren kimyasalı kendi kendine nasıl üretebilir? Üretemez tabii ki. Bütün bu bilgileri biz nerede buluyoruz biliyor musun? Yani bitkinin DNA'sında hazır olarak zaten buluyoruz. Sen bu kimyasalla karşılaştığında hangi cevap olarak neyi üreteceksin? Bakın zamanı belli olarak bir bilgi var orada. O kimyasalı ne zaman üreteceği DNA'sında kodlu. O kimyasal göründüğünde domino etkisiyle birçok reaksiyon devreye giriyor. Malum yani böyle olması gerektiği için. Ve nihayetinde bu alarm sinyali üretiliyor. Ve o alarm sinyalini teşkil eden kimyasalın formülü de DNA'da yazılı. Bitkinin DNA'sında zaten yazılı. Yani bir kendi kendine bunu geliştirmeye böyle bir şey zaten o masalı açtık zaten. Masal bir kenara attık, çöpe atmış durumdayız zaten. Biz bunun zaten bilgisini buluyoruz. Yani bitki kendini geliştirmiş değil. Bu DNA'nın varlığıyla zaten apaçık ortada. Hiçbir bitki bir şey geliştiremez. Gözü yok, aklı yok, burnu yok, değil mi? Kulağı yok. Arkadaşlarıyla istişare edecek bir şey yok. Etrafındaki bitkilerin, bitkilerde dolaşan tırtıllar nelerdir, çeşitlerini bilme gibi bir durumu yok. Böceklerin, nasıl böceklerle beslendiğine dair bir gözlemi de olamaz. Ama ne var? Allah'ın sonsuz bilgisi var, sonsuz ilmi var ve yaratışı var. Allah, her şeyi bilen sonsuz Allah, sonsuz güç sahibi Yüce Rabbimiz, o bitkinin DNA'sına kendini nasıl savunacağının bilgisini zaten yazmış ve Allah yaratıyor bunu, bu savunma sistemini. Bu stratejiyi Allah başından beri, bu bütün saydığımız aşamaları, bitkinin hiçbir gücü yok, Allah yaratıyor. Bu çıkıyor ortaya bilimsel olarak. Bakın ayet-i kerimede Allah dikkatimizi bitkilere çekiyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Yani Allah bizden araştırmamızı inceliyor. Araştırmamızı emrediyor bize. Nasıl yaydığını, döşediğini inceleyelim diye. Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiftten nice bitkiler bitirdik. Bunlar içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Bakın, içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir göz. Yani akılla, hikmetle bakan bir çift göz. Bakınca biz hemen anlayabiliyoruz. Tabii ki Allah yaratmış diyoruz. Tesadüfen olmuş olamaz. Yani doğru yorum bu sonucu gerektiriyor. Bu sonuca varmayı gerektiriyor. Ama bir insan gerçekleri saklıyorsa tabii ki saçma sapan böyle masallar türetecektir. Evrimciler de, Darwinistler de, ateistler de bu attıkları bu yalanların altında böyle boğulmuş durumdalar. Kendilerini ancak komik duruma düşürüyorlar. Bir tane örnekti bu. Bunun gibi sayısız insan vücudunda pek çok örnek var. Şeker düzeyi düştüğünde şeker nasıl, glukojen, glukoza nasıl çevrilir? Bunun için depolanmış karaciğerde işte neden işte kandaki şeker hep düzenli belli seviyede tutmak zorunda? Neden zorunda olsun? Çünkü neden böyle bir sistem var? Bakıyorsunuz. Çünkü beyin hücreleri şekersiz kaldığında hemen ölüyorlardı o yüzden. Düşük bayılırız, hayat devam etmez. Demek ki ilk andan itibaren geliştirme şeklinde değil, ben bunu akletmedim vesaire, bitki de aynı şekilde o strateji akledip yapmış değil. İlk andan, ilk yaratıldığımız andan bir itibaren, bitkiler de aynı şekilde, hep bu sistemlerle ortaya çıkıyoruz. Yaratılıyoruz. Sonsuz bir ilimle, sonsuz güç sahibi Rabbimizin yaratmasıyla.
Evet, maşallah. Maşallah. Her şeyde bir şuur, şuurlu hareketler görüyoruz. Biz kendimizi şuurlu görüyoruz ama bitkiler, ot diyoruz, bitkilerde bir şuur olduğunu görüyoruz. Evet. Onun kendi aklı yok, beş duyusu yok diyoruz. Bu şuurun, bu aklın Allah'a ait olduğunu anlıyoruz. Mühim olan onları düşünmek ve incelemek ve gözümüzün önünde cereyan eden her şeyi görmezden gelmeden onları detayına kadar düşünmek, incelemek. Yani insana düşen görev ve vazife o. Çünkü çevresinde her an bir mucize gerçekleşiyor. Kendi üzerinde, etrafında, dünyada, kainatta peşi sıra mucizeler var. Onları görmek, insan onu görecek şekilde Allah yaratmış. Yani aklını, melekelerini, muhakemesini, kalbini, ruhunu onları çok rahat algılayacak, görecek ve doğru şekilde yorumlayacak şekilde yaratmış. Her gün gördüğümüz işte ağaçlar, sarmaşıklar. Bakın hızlı çekimde şimdi sarmaşıkların nasıl büyüdüğünü göreceğiz. Yani insan gibi. Bakın şimdi izleyelim. Ben bakın ekranda gösteriyorum. Bunlar sarmaşık yaprakları. Etrafımızda biz hep tabii gözle bakın nasıl attı, görüyor musunuz? Oraya doluyor. Bu hızlı çekim. Biz tabii yavaş şeyde gözlerimiz sarmaşıkların nasıl büyüdüğünü algılamıyor. Bir süre sonra ne kadar gelişmiş diyoruz sarmaşıklar. Ama bakın yaprağını atıyor ve doluyor. Ve gittikçe büyüyor. Görüyor musunuz? Yani bu bir tane daha göstereyim yine sarmaşıkla ilgili. Allah'ın izniyle. Veyahut resim gösteririm. Şimdi sarmaşığın büyümesinde kolunu atıp bir yer buluyor ve oraya yapıştırıyor kendini, orada doluyor ve oraya doğru büyüyor. Yani aklı yok, şuuru yok sarmaşığın. Yani bunu yapması çok muazzam bir strateji. Biraz sarmaşık resimleri göstereyim. Her zaman gördüğümüz doğada, etrafımızda, evimizin kenarında olan sarmaşıklar. Ama yani o hızlandırılmış şekilde izlediğimizde çok doğru, şuurlu bir davranış gözlüyoruz. Toprakta sabit duran, görmeyen, işitmeyen bir bitkinin böyle adeta çevresini görüyormuş ve duyuyormuş gibi böyle kollarını uzatması, etrafındaki nesneleri yoklaması, onları tanıması ve uygun olanları kendisi için kullanması, yani dikkatle incelenmesi gereken bir konu gerçekten. Sarmaşık, bakın baksanıza apartmanı nasıl sarmış. Nasıl sarabilir kendisi, işte yani bakın muazzam. Sarıcı ve tırmanıcı bir bitki bu. Devam edelim. Pek çok özelliği var, hayret verici. Özellikle tendril adı verilen yaprak türü tam bir yaratılış harikası sarmaşıktaki. Dokunmaya karşı hassas yapraklar bunlar. Bir kol gibi ileriye uzanabilen bu yapraklar bitkiye destek olabilecek bir nesne arıyorlar. İzlediğimiz gibi daha önce. Bunlar rastladıklarında adeta dokunarak onu analiz ediyorlar ve uygun sonraya dolanmaya başlıyorlar. Ya bu tendrillerin, bu yaprak türlerinin bu işlemi nasıl yaptıkları daha yeni bilim dünyası tarafından anlaşılmaya başladığında, çoğunlukla sık ağaçlı ormanlarda bulunan bu tendrillerin tırmanma nedeni güneş ışığına ulaşmak. Evet. Böylece fotosentez yapabilmek. Ve dolayısıyla yukarı doğru bir gitme azmi görüyoruz yaprakta maşallah. Çevrelerindeki bitkilerden daha yükseğe çıkma eğilimiyle bunu yapıyorlar. Ve güneş ışığına almak istiyorlar çünkü. Ve fotosentez gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda o güneşi alıp bu amaçlı devamlı bir hareket halindeler. Ve bir el kol uzatır gibi insanın bir yere tutunup yukarı çırp tırmanması gibi aynı şekilde aklı şuuru olmayan bitkiler nesne yokluyorlar ve uygun bulduklarında oraya yapışıp dolanıp yukarı doğru kendilerini çıkartıyorlar ve yayılıyorlar etrafa doğru. Bu muazzam bir şey tabii. Yani Allah'ın bize bir ayeti çok hızlı gördüğümüzde şuurlu bir davranıyormuş gibi görüyoruz. Normalde yavaş ilerlediğinden fark etmiyoruz ama yani etrafımızda bitkilerde her gün o özellikler var. Yani çiçek açması, mesela tohumdan çiçeğe dönüşmesi hızlı seyrettiğimizde çok muazzamdır gerçekten. Ve tohumun yarılması, toprağa delip yukarı çıkması aynı zamanda gerçekten ayetlerden, Cenab-ı Allah'ın ayetlerinden biridir. Sayın hocamızın Tohum Mucizesi kitabı var. Ve Fotosentez Mucizesi kitabı var. Yeşil Mucize isimli kitabı var. Bu kitaplarda bu bitkilerdeki mucizeleri detaylı bir şekilde görebilirler kardeşlerimiz. harunyahya.org internet sitesinde bunların kitaplarına, ilgili filmlerine bulabilirler. İsterlerse bilgisayarlarına ücretsiz olarak indirebilirler. Maşallah. Sayın hocamızın yaklaşık 300 kitabı var. 300 kitabı hemen hemen dünyanın 70 diline tercüme edilmiş durumda. Evet. Ve bunların hepsi internette resimli, yazılı olarak mevcut ve isteyenler ücretsiz olarak bilgisayarlarına indirebiliyorlar. Maşallah. Evet. Ve yaklaşık 200'ün üstünde belgesel film var. 500 tane de internet sitemiz var. 500 internet sitesi. Maşallah. Ve dünya çapında büyük bir hizmet tabii. Sayın hocamızın 30 yıldan beri birikimleri ve yazdığı kitaplar her an her gün artıyor ve dünyada kaynak kitap olarak kabul edilip materyalist, ateist, darwinist çevrelerle bilgi sunmak isteyen insanların kaynak olarak kullandığı kitaplar halinde. Dünyanın neresinde olursanız olsun, Endonezya'da, Kanada'da, ondan sonra Çek Cumhuriyeti'nde, nerede olursa olsun Müslümanların kullandığı kaynak eserler Sayın Hocamızın eserleri. Çünkü hakikaten evrim teorisini, materyalizmi, ateizmi bilimsel olarak bütün bilimsel literatürün toplanıp ve bütün bilimsel deliller kullanılarak bilimsel olarak geçersiz hale getiren tek eserler Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın eserleridir. Dünyada bu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Allah'ın izniyle Sayın Doktor Cihat Hocam da yaklaşık 4000 konferansımızın birçoğunda da bulunmuştur. Yani dünyanın her yerinde bunu evrim teorisinin bilimsel geçersizliğini ortaya koyan yaklaşık 4000 tane de konferans verdik. Evet. Sayın hocamızın eserlerinden ve fikirlerinden istifade ederek.
Türkiye bittikten sonra ki yine hala devam ediyor. Gerçi liselerde olsun, üniversitelerde olsun, halka açık yerlerde olsun. Pek çok konferans yaptık, binlerce Türkiye'de. Şimdi yurt dışından tabii ki eserler 60'ı aşkın dile tercüme edilince o beğeniyle karşılanıyor. İşte ki insanlar da kolaylıkla hemen bilgisayarlarını indirebiliyorlar. Ve yani öyle bir yazar ben tanımıyorum açıkçası. Hiç kimse web sitesinde, internet sitesinde ücretsiz olarak kitabını sunmaz. Herkes parayla yazar. Hocamızın çok büyük bir farkı ortaya çıkmış oluyor burada. Hiçbir şekilde ücret istemeyen, yalnızca Allah rızası için doğru bilginin insanlara ulaştırılması ve hak kitabımız Kur'an-ı Kerim'in, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinin insanlara tam anlamıyla, doğru anlamda, eksiksiz, kusursuz bir şekilde ulaştırılması. Yani dinin tebliğ edilmesi için tabii ki ücret istenilmez. Bunu yapan yegane insan olarak ben biliyorum, tanıyorum şahsen.
Maşallah.
Maşallah. Bilginin doğru yorumlanması çok önemli. Yani pek çok bilimsel araştırma yapılıyor. Bu bilimsel araştırmaların doğru olarak yorumlanması, bugün Sayın Adnan Oktar eğer Yaratılış Atlası kitabını yazmışsa ve dünyada çok büyük yankı uyandırıcıysa ki uyandırdı, doğru olarak yorumlanması sebebiyledir paleontoloji yani fosil biliminin. Ya da işte hocamızın eserlerinde mesela Tohum Mucizesi denen bir kitap var. Botanik biliminin doğru yorumlanması vardır bunda. Bu bilime ait verilerin. İnsan Mucizesi kitabı var. Burada insan vücuduna ait fizyolojiye dair detayların doğru yorumlanması ve Allah'ın yarattığının gerçek anlamda gözler önüne serilmesi vardır. Budur hocamızın eserlerini farklı kılan şey. Yoksa aynı bilgileri gidip bir tıp kitabında zaten bulabilirsiniz. Bir fizyoloji kitabında bulabilirsiniz. Ama sonuç kısmı yoktur. Anlatılır, anlatılır, anlatılır. Sonunda da belki söylenen şey, işte bakın bu kendi kendine böyle tesadüfen olmuştur, böyle evrimleşmiştir demektir. Ama yalnızca Sayın Adnan Oktar'ın kitaplarında doğru çıkarımı bulursunuz. Doğru nasılın cevabını bulursunuz. O da Allah'ın yaratmasıdır. Tek gerçek vardır. O da Allah'ın yaratması. Bu anlatılır. İnşallah. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela yine bitkilerle ilgili bir iman hakikati. Nilüferler vardır biliyorsunuz. Bunlar Amazon ırmaklarında bol miktarda bulunan bitkiler. Çok, bakın doğru bilgi nasıl olmalı? Doğru yorum nasıl olmalı? Birkaç özelliğinden bahsedeceğim yine size. Hocamdan öğrendiğim şekilde yorumlayacağım sonucunda da. Birkaç detay bahsedeceğim bu bitki hakkında. Ve sonunda nasıl yorumlanması gerektiğini, doğrunun ne olduğunu hep beraber evet mi hayır mı diyerek bulacağız. Şimdi nilüfer denen bu bitkiler ekranda görüyorsunuz. Amazon'da bol miktarda var bunlar. Şimdi Amazon ırmağının çamurlu tabanında kökleri var bu bitkinin. Ve bir sarmaşık gibi bir gövdesi var ince uzun şekilde. Yüzeye kadar uzanıyor bu gövde. Yüzeye uzandıktan hemen sonra bu şeyde şekilde gördüğünüz büyük yapraklar bir anda gelişmeye başlıyor. 2 saat kadar kısa bir sürede dev bir yaprak meydana çıkıyor. Bu yaprak öylesine büyük ki bakın bu resimde görüyorsunuz. Bir bebeği rahatlıkla içine oturtabiliyorsunuz. Hatta üzerine çıkıp durabileceğiniz büyüklükte bir yapraktan bahsediyorum.
Maşallah.
Burada amaç ne? Bir bitkiden bahsettik. Çamurlu bir Amazon ırmağın şeyinde, yüzeyindeki bir bitkiden bahsettik. Bunun tabii ki oksijene ihtiyacı var. Hayatta kalabilmesi için. Fotosentez yapması gerekiyor bunun içinde. Yani güneşi görmesi gerekiyor. Bunun için yüzeye ulaşır ulaşmaz böylesine 2 metre bir çapında dev bir yaprak hemen kendisi üretiyor. Amaç ne burada? Fotosentezdi, oksijendi ve bunu yapıyor. Devam ediyoruz. Bu yaprağın batmaması gerekiyor. Batmaması çok hayat. Çünkü içine su girerse, üstüne batarsa ne olur? Tabii ki güneş ışığından uzak kalacak. Böyle olmaması için de bakın etrafında bu yaprağın özelliği, etrafı kıvırık. Bütün yapraklar biliyorsunuz düzdür değil mi kenarları? Hayır, bunun etrafı kıvırık. Tıpkı bir tekne gibi. Tıpkı bir tekne nasıl içine su almamak için etrafı kıvırıksa yukarıya doğru. Bu da aynı şekilde böyle bir çözümle karşımıza çıkıyor. Bu bir çözüm müdür? Tabii ki çözüm. Olmazsa ne olurdu? Bitki zaten olmazdı. Şu anda biz bunu göremezdik. soy tükenmiş olur muydu? Tabii ki olurdu. Soy olmaz mı canlı? Geçiyoruz. Bu bitki peki tamam. Hayatını idame ettirmek için bu sistemler var. Fotosentezi tamam. Zaten yapamaz. Hiç, biz bile yapamıyoruz ama var. Nasıl oluyor? Tabii ki bitki bilgiyle oluyor. DNA'sında var. Bütün bu detayları da bir kenara bırakalım. Bakın bu bitki nasıl kendini çoğaltıyor? Soyunu nasıl devam ettiriyor? Şimdi onu görelim. Bu bitkinin bembeyaz yaprakları var normalde. Bakın burada gördüğünüz bembeyaz yaprakları var. Ve bu bembeyaz yapraklar o kadar beyazlıkta ki bir tür uç böceği ne kendine çekiyor bu apaçık beyaz rengiyle. Çekiyor ve uç böceği içine girer girmez, uğur böceği de derler. Uğur böceği içine girer girmez ne yapıyor biliyor musunuz? Yapraklarını kapayıveriyor ve hapsediyor bu uğur böceğini. Ne kadar süreyle biliyor musunuz? Bir gece boyunca hapsediyor, yapraklarını kapatıyor, hapsediyor. Buradaki amaç ne diyeceksiniz? Kime ne faydası var böyle bir şey? Böceğe faydası var mı? Bitkiye faydası var mı? Evet, bitkiye çok önemli bir faydası var. Ne o biliyor musunuz? O uğur böceği içinde hapis kaldığı müddetçe bitkinin polenlerine bulaşıyor. Bütün gece boyunca. Ve polenleri bütün haliyle zengin bir şekilde bu uğur böceğinin vücuduna yapışmış oluyor. Ve daha sonra ne oluyor biliyor musunuz? Kapalı hapis kamyasını tamam anladık. Hep böyle hapis mi kalacak? Hayır. Amaç ne burada? Amacı en sonunda göreceğiz. Sabah oluyor ve bu nilüfer bitkisinin çiçek kısmı yapraklarını açıveriyor ve uğur böceğini salıveriyor. Neden? Çünkü salıverilme zamanı geldi o yüzden. İçinde hapis kalmasının bir anlamı yoktu sonsuza kadar. Yani yıllarca. Salıveriyor ve ne oluyor biliyor musunuz? Aynı zamanda bu beyaz rengini de değiştirmeye başlıyor nilüfer. Pembe bir renk alıyor. Üst resimde gördüğünüz pembe rengine bürünmeye başlıyor. Bunların hikmetlerini birazdan anlatacağım. Her bir aşamasında bakın hikmet var. Hikmet ne demek? Akıl. Akıllı hareket. Akıl var burada. Bu akıllılar, bu akıllı davranışlar bu bitkiye ait olabilir mi? En sonunda tek tek yine soralım kendi kendimize. En basit haliyle, herkesin anlayabileceği halde. Şimdi bu renk değiştirmesini, şimdi o böceği kendi içinde hapsetmesini anladık. Polenler üzerine yapışsın diyeydi. Sabah olunca açması da tabii ki artık görevini o amaç tamamlanmış oldu. Ve böceğin de serbest bırakılması gerekiyor ki o polenleri başka yine nilüferlere ulaştırsın ve polenlenme sağlansın. Nilüferin çoğalması, hayatını işte başka jenerasyon, başka nesiller boyunca devam ettirmesi amaçlanmış burada. Anlıyoruz bunu bu şekilde. Bakın buradaki diğer mucize. Peki yaprakların rengini neden değiştirdi? Neden pembeye döndü? O da şu, sonradan anlaşılıyor araştırma sonucunda. O böcek beyazı seviyor. Beyazdan etkileniyor ve beyaza gidiyor. Ama pembeye gitmiyor. Pembeye yapraklarının çiçeğini değiştirmesi sebebi ise bir daha aynı böcek bana gelmesin. Başka beyaz nilüferlere gitsin diye. Böylesine bir hikmet. Böylesine yani bizim aklımızın çok çok ötesinde sonsuz bir bilgi var burada. Bakın o böceğin, uğur böceğinin hangi renkten hoşlandığını bilen bir akıl var mı burada? Tabii ki var. Hangi renkten hoşlanmadığını, neyin uzaklaştığını bilen bir akıl var mı? Tabii ki var. Polenin ne olduğunu, nasıl üretileceğini detaylarına girersek zaten yani aklımızın tahayyülümüzün çok ötesinde bir bilgi yine var, hep var. İşte yapraklarının kenarını kaldırmış olması batmamak için her aşamasında, her detayında bir akıl var mı? Tabii ki var. Burada tesadüf var mı? Hiçbir şekilde yok. Ve bütün bu bilgiler o bitkinin DNA'sında zaten var. Bir bilgiyle yarattık diyor Allah. Bir ilimle yarattık diyor. Gerçekten de o ilim işte DNA. O bilgi de zaten yapraklarında DNA'sında var. Burada ne o bir nilüfer bunu nesiller boyunca kendi kendine geliştirmiş, çözümler bulmuş diyebiliriz. Çok saçma bir şey olur böyle bir şey iddia etmek. Evrimciler bunu söylüyorlar. Ateistler, Darwinistler bunu zaten söylüyorlar. Yani felsefeleri buna dayanıyor. Tesadüf ve bireyin kendi kendine bunu geliştirmesi ihtiyacı binaen. Bunu öne sürüyorlar. Ne de bunların tesadüfen olduğunu da öne süremeyiz. mutasyonlar diyorlar. Yani bu tesadüfen olabilir mi? İşte DNA'sında bunlar, bu bilgiler tesadüfen oluştu diyorlar. Böyle bir şey, bütün bu bilgilerin, mükemmel bilgilerin amaca hizmet eden, her bir aşaması amaca hizmet eden bilgilerin tesadüfen oluştuğunu da kimse öne süremez. Değil mi?
Tabii.
Allah'ın sonsuz yaratması var. Apaçık bir gerçek olarak duruyor bu. Yani bakınca, yani yüz çevirip dönmek ya da onu da geçik, evrimciler gibi, darnistler, ateistler gibi bu gerçekleri de saklamak, yalanlarla saklamaya, insanların gözünün önünden saklamaya çalışmak çok büyük bir vicdansızlık, çok büyük bir akılsızlık. Kendileri zaten aşağılık bir duruma düşüyorlar. Yani öne sürdükleri iddialara bakın, saçmalığına bakın. Çok aptalca. Yani hadi öyle değil de biraz değiştirip dönüştürüp de değil. Tamamen yani en başından zaten tesadüf deyince ne olmuş oluyor? Rastlantı deyince en büyük, en aptal iddia olmuş oluyor. Sonsuz bilginin varlığı karşısında öne sürülebilecek böylesine bir iddia gerçekten yeryüzünde bir rezil bir durum. Yani rezil rüsva duruma düşürmüş oluyor Allah böyle bu iddiaları sunanları tabii ki. İnşallah.
Maşallah. Bitkilerdeki başka bir mucize ve sadece bitkilerde değil, dünyada hatta kainatta ortak bir mucize var. O da altın oran. Şimdi demin bitkinin yapraklarını gördük. Gözümüze çok estetik gözüküyor değil mi? Bunun bir nedeni var. O yaprakların şeklinin bir gözümüze hoş gelmesinin sebebi altın oranla yaratılmış olması. Şimdi altın oran ne? Fibonacci isimli bir matematikçinin bulduğu altın oranlar sayısı. İşte 1, 2, 3, 1 ile 2'yi toplayınca 3 ediyor. 3'ün 2'ye oranı, 3, 2 ile 3 toplayınca 5 ediyor. 5'in 3'e oranı. Böyle gittiğinizde 13'ten sonra bu sayı fixleniyor. Yani topladığınızda bir önceki sayıya oranı her zaman 1.618 veriyor. Şimdi bu 1.618 kainatta hemen hemen her şeyde var. Bakın örneklerini verelim. Altın oran sayısı 1.618. Allah insan bedeninde dahil olmak üzere yarattığı pek çok canlı ve cansızı belli bir ölçüde yarattığını şu ayetle bize bildirmiştir. Talak suresi 3. ayet okuyorum. Şeytandan Allah'a sınırım. Rabbimiz her şey için bir ölçü kılmıştır. İşte bu ölçü altın oran. Yani her şeyde çünkü bir ölçü var ve o ölçüde 1.618 ve hemen hemen çevremizde her şeyde var. Mesela bakın bir çam kozalağı bu. Bitkilerden bahsettik madem. Şimdi spiralleri var çam kozalağın. Üzerinde çizilmiş kırmızıyla ve yeşille dikkat ederseniz. Bu spirallerin eğrilik açısı altın oranı veriyor. Birbirine bölündüğünde. Sadece bitkilerde değil deniz altında da var. Mesela deniz kabuklarında var. Salyangozlarda var mesela. Altın dikdörtgeni oluşturunca altın dikdörtgen, bu eğrilik yine altın oran deniz altındaki natürlüslerde de var. Aynı şekilde. Altın dikdörtgen dediğimiz şey de kenarlarının birbirine oranı altın orana eşit olan bir dikdörtgene altın dikdörtgen deniyor. O dikdörtgen içinde bir kare aldığınızda geri kalan dikdörtgenin özelliği altı dikdörtgen. Yani altın spiral çizdiğinizde altın oranı veriyor. Şimdi bakın. Mesela bu spiral Natulus, bu denizin altında bir denizaltı gibi, denizaltı bundan örnek alınarak yapılıyor zaten. Odacıkları var farklı. Hatta deniz altından çok 4000 metreye dalabiliyor. Yani mükemmel bir canlı. Yani denizaltı yanında çok az gelişmiş kalıyor Natulus'un yanında. Ama bakın oran gözümüze nasıl estetik gözüküyor, sebebi altın oran. Bakın aynı zamanda bir gülde de var bu altın oran. Gülün yapraklarının spiralleri altın dikdörtgen birbirine aldığınızda o estetik görünümünün sebebi bu işte. Bitkilerde işte bakın mesela şu anda ne kadar estetik ve zarif gözüküyor. Sebebi altın oran. Yine deniz kabuklarında bakın şekle hem spiral hem de gözümüze gelen estetiğin sebebi 1.618 birbirine oranlanınca o spiraller. Nerede var? DNA sarmalında da var altın oran. Yani vücudumuzun içinde artık en küçük birim olan, yani hücrenin daha da içinde, çekirdeğin içinde DNA sarmalında bile altın oran var. Bakın oranı, iki DNA sarmalının birbirine oranı. Birisi 34 angstrom uzunluğu, diğeri de 21 angstrom iki şeridin. Tabii bir angstrom bu arada santimetrenin 100 milyonda biri olduğunu hatırlatalım. 34 bölü 21 eşittir 1.618. Bakın DNA'da da var. Başka? Kar tanelerinde var. Artık her yerde var. Kar tanelerinde, şimdi bakın yakından da göreceğiz. Birbirine oranları 1.618'i veriyor. Bu arada her bir kar tanesinin farklı kristali olduğunu, hem resimlerden gördüğümüz gibi trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon kar tanelerinin hepsinin gördüğünüz çekirdekleri farklıdır. Bakın. Bu da başka. Hepsi mükemmel altın oran ve tam bir simetri vardır. Yani şurada Allah'ın sanatını ne kadar detayda görüyoruz, bakın. Yani trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon bitmeyen kar tanelerinin hepsinde böyle mükemmel bir sanat eseri var. Hepsi birbirinden farklı. Ama hepsi altın oranlı ve hepsi simetrik. Maşallah. Devam ediyorum. Bir başka bitkide bunu görüyoruz. Altın oran spirali. Yine bir başkasında. Başka bir çiçekte. Allah her şekilde altın oranla yaratmış. Bakın Mekke'yi de dünyanın altın oranında yaratmış Cenab-ı Allah. Maşallah. Mekke'de günlerin değiştiği ve gün dönümü çizgisi olarak belirtilen sınıra olan doğu uzaklığı ile batı uzaklığının birbirlerinin oranı 1.618.
Maşallah.
Maşallah. Aynı zamanda Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı ile güney kutup noktasına olan uzaklığının birbirine oranı da 1.618.
Maşallah. Yani ayarlanmış olsa ayarlanamayacak bir hassasiyet zaten. Allah'ın yaratmasıyla, evet. Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim'e gösterilen yer.
Evet.
İlk ev, Kabe, ilk mescit inşa edilmiş Allah'ın emriyle. O Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gösterilmiş yeri.
Evet.
Allah'ın her şeyi bilen Yüce Rabbimizin yaratması olduğu bir kez daha anlaşılmış oluyor inşallah.
İnşallah.
Mucize olarak. İnşallah. Şimdi tabii hep bitkilerden bahsettik şu ana kadar. Bir de bir iki tane böcek örneği vermek istiyorum. En basitinden hayretler uyandıracak bir çok ufak bir arıdan bahsedeceğim size. Bu arının özelliği parazit gibi başka bir böceğin üzerinde yaşaması. Şeye geçebilir miyiz acaba? Ben çünkü... Şimdi çok ilginç bir böcek. Başa alayım ben. Başa almak istiyorum. Evet, bunun adı Trichogramma denen bir parazit. Ve bu daha büyük olan böceklerin üzerinde. Bakın gözünün etrafında bu parazit halinde yaşayan arıyı görebilirsiniz. 1 milimetre boyunda bir arı. Ve çok mükemmel bir şekilde uçabiliyor bu. Baş üstü uçabiliyor artık. Kanatlarını hızlı bir şekilde çırparak ve ancak yavaşlatılmış, 600 defa yavaşlatılmış bir kamera çekiminde kanatların hareketini görebiliyoruz. Öylesine mükemmel bir şekilde uçuyor. Yüksek hızda ki kayıt yapabilen kameralarla ortaya çıkmış ki saniyede 350 defa kanatlarını çırpabiliyor. Saniyede 350 defa.
Motor olsa yanar ya.
Evet. Düşe kalka işte başı üstü iniyor, ayakları üzerine iniyor. Ama mükemmel bir şekilde uçuyor. Fizik kuralları artık bu boydaki bir canlı için düşse de zarar vermiyor çünkü. Zaten çok hafif bir canlı olduğu için. Maşallah. Birileriyle olan işte kavgaları var. Onları görüntülemişler. Evet. Maşallah. Şimdi buradaki bu küçücük bir canlı da Allah uçma yeteneğini bu şekilde vermiş olduğu açık. Bu canlı kanatlarımı ben nasıl çırpabilirim? Benim kanatlarım olsun da ben uçayım. Böyle olmayı mı istedi de mi? Kendi kanat mı geliştirdi? Hayır. Allah bize nasıl yarattığını sonsuz ilminden birkaç örnek gösteriyor bize, o kadar. Daha fazlasını tabii ki ahirette göreceğiz inşallah. Cennette her şey sonsuz bir şekilde daha fazla örneği olacak. Dünyadaki bu örnekleri görüp de Allah'ın nasıl yarattığını şahit olup da, bu çok gerçek, çok apaçık bir şekilde duruyor gözlerimizin önünde. Böcek bunu kendi mi geliştirir? Geliştiremez. De az önce bahsettiğim gibi 350 defa kanadını bir insan bir saniyede bir defa kollarını yukarı aşağı indirebilir bir insan. O da bunu 20 defa yapabilir, 50 defa yapsın diyelim. Zaten kolu ağrıyacaktır, indirecektir. Bu böcek saniyede 350 defa nasıl yapabiliyor? Mucize bu zaten. Mucize ne demek? Yani normal sebepler dairesinde olması beklenemeyen, işte fizik kuralları çerçevesinde insan eliyle yapılamayacak olan şeyler. Ancak sonsuz bir ilimle, sonsuz güç sahibi Yüce Rabbimizin emriyle gerçekleşebilecek şeyleri mucize diyoruz. İşte mucize. Böcek mi bunu yapıyor? Hayır, tabii ki yapmıyor. O masalları bir kenara atıyoruz artık, yani evrimcilerin masallarını. Ve nasıl yaşayacağını da bir, hani parazit gibi deniyor, bir asalak şekilde nasıl yaşayacağını da ona ilham eden, ona emreden yine Allah tabii ki. Bir kelebeğin vücudunda orada beslenecek güzel bir ortamı Allah ona vermiş. O şekilde yaşıyor. O şekilde barınacak bir yerde kendine verilmiş, ilham edilmiş. O şekilde yaşıyor tabii ki. Bu da bir akıl. O da bir strateji. Gidip kendi başına işte uzun mesafeleri uçmak zorunda kalmıyor. Değil mi? Ha, çok güzel bir şekilde uçma yeteneğine sahip ama bir kelebeğin vücudunda bir yerden bir yere gitmeyi daha tercih ediyor. Yine bir akıl ürünü, bir hareket var burada. Maşallah. Yine Allah'ın emriyle, Allah'ın ilhamıyla tabii ki. İnşallah.
Maşallah.
Mesela evet, bir kelebeğin uçuşunu da göstereyim size. Bu hızlı çekim teknikleriyle bir kelebeğin kanatlarındaki hareket de görüntülenmiş. Burada da yine aerodinamik hesaplamalar var. Bu uçuş tekniğini kelebekler geliştirmiş olamaz kendi başlarına. Kanatların böyle olsun, şekli böyle olsun, üzerinde şöyle damarlar olsun. Ben de bunları ilk önce işte yukarıdan aşağı gelirken ön tarafı işte aşağı bakacak şekilde, yukarı çıkarken ön tarafı yine yukarı bakacak şekilde hareket etsin. Bunları düşünüp de aerodinamik kanunlarını bilmesi zaten mümkün değil. Biz aerodinamik kanunlarını nasıl çalıştığını, nasıl en mükemmel bir şekilde çalıştığını doğadaki bu örnekleri inceleyerek bilim adamları görüyoruz, anlıyoruz. Ve daha sonra ne yapıyoruz? İşte uçaklarda, helikopterlerde taklit etmeye çalışıyoruz. Birebir taklit etmemiz de mümkün olmuyor. Çünkü moleküler düzeyde hiçbir şeye hakim değiliz. Bir organik bir yapı yapamıyoruz zaten. İşte metalleri, çeşitli motorları, motor bileşenlerini üretebiliyoruz en fazla laboratuvarda. Onlar da yine nano düzeyde değil, moleküler düzeyde hiç değil. Makro boyutta işte bir motorun parçalarını düşünün. Bir Boeing 747'yi düşünün. 1,5 milyon parçadan o meydana geliyor. Her bir parçası tabii ki hassas bir şekilde mühendislik hesaplarının neticesinde ortaya çıkmış parçalar. Aşınıyorlar, devam değiştirilmeleri lazım. Bir parçası bir vidası geçirdiğinde uçak düşüyor zaten. Allah korusun. Ama bakın kelebekler olsun, işte o az önce bahsettiğim küçük arı olsun, hiçbir şekilde problem yaşamadan yaşıyorlar. Allah bize sonsuz ilmini gösteriyor. Aerodinamik kanunlarını mükemmel bir şekilde kullanıyorlar. Saniyede 350 defa kanadını çırpmak ne demek? Hiçbir yağlı, hiçbir problem yaşamadan, ısınma, yanma yaşamadan bunu yapıyor. İşte burada Allah'ın sonsuz ilmini görüyoruz. Allah'ı takdir edelim diye inşallah.
Evet, maşallah.
Sübhanallah.
Her an her şeyde mucize yaşanıyor. En küçük, yani mikro seviyeden makro seviyeye kadar. Ve yani bir şeyin varlığı için her şeyin var olması gerekiyor. Yani böyle dikkatlice bakmak lazım ve düşünürken akılcı. Mesela bir tek meyveyi düşünelim. Her gün karşılaştığımız bir meyve, bir elma diyelim. Tamam mı? Elmanın varlığı için kainatın var olması gerekiyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani bir şey böyle her şeyi
tesadüfe bağlıyor evrimciler. Halbuki yani bu kadar çok çeşitlilik zaten yaratılışın bir delili. Yani topraktan hocamız anlatıyor. Odun çıkarıyor. Odun üstünden işte meyveler çıkıyor, muzlar çıkıyor, portakallar çıkıyor, üzümler çıkıyor, içi su dolu. Topraktan karpuz çıkıyor. Yani böyle çiçek çıkıyor, mis gibi kokuyor aynı topraktan. 500 çeşit ürün alınıyor topraktan mesela. 500 bin çeşit. Mesela bir elmadan bahsettik. Elmanın varlığı için bir kere elmanın ağacın olması için toprağın olması gerekiyor. Toprağın olması için dünyanın olması gerekiyor. Havanın olması gerekiyor. Değil mi? Yani oksijen olacak, karbondioksit olacak. Onun yaşaması için elverişli bir hava, atmosferin olması gerekiyor. Atmosfer için ozon tabakası olması gerekiyor. Güneş olması gerekiyor. Değil mi? Yani o nasıl büyüyecek? Güneş olması gerekiyor. Yani her şeyin birden var olması gerekiyor. Tek bir şeyin, ufak gördüğümüz bir şeyin varlığı için bütün kainatın var olması gerekiyor. Birbirine ihtiyacı olan sistemler grubu var. Değil mi? Yani o elmanın bizim mesela atmosfere, oksijene ihtiyacımız var. Başka bir şeyde bulamıyoruz oksijen. Dünyada var oksijen, hidrojen ve karbon. Gidiyorlar bakıyorlar başka gezegenlerde bulamıyorlar. Özel olarak burada var. Çünkü Allah bizim yaşamımız için bir amaç var. Yani o amaca göre yaratmış dünyayı. Her şey dünyada insana yönelik olarak yaratılmış. Bir amacı var. Evet. Ve her şeyin de bir başka bir şeye ihtiyacı var. Dolayısıyla hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Tek bir şeyin var olması için hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Elma kendi kendine var olamaz. Elma için işte toprak, güneş, hava, dünya, güneş sistemi, yörüngesi, bütün Samanyolu galaksisi, her şeyin var olması lazım. Tek bir şeyin var olması için. Evet. Bakın onunla ilgili bir film izleyelim. Her an her saniye evrende olan mucizelerle ilgili.
Şimdi Güneş sisteminde bir yolculuğa çıkalım. Ancak gezegenler arasında dolaşırken karşılaşacağımız manzaraların biraz ürkütücü olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Çünkü kiminde +475 dereceye varan sıcaklıklar, kiminde zifiri bir karanlık, kiminde ise havasız ve susuz bir ortam bizi bekliyor olacak. Başka bir tanesinde yaşama asla imkan vermeyecek kadar dondurucu soğuklar, kiminde ise fırtınalar ve volkanlar karşımıza çıkacak. Kısacası Güneş sistemindeki bilinen 9 gezegenin 8'i ve bunların 53 uydusu içinde yaşama uygun tek bir tane bile gök cismi yoktur. Her biri ölü ve sessiz birer madde yığınıdır. Bir tanesi hariç. Dünya. Kapkara bir boşluğun içinde apaydınlık, masmavi bulutlarla örtülü, ışıklı, ılık, yeşillikli, uzayın hiçbir yerine benzemeyen ve sahip olduğu tüm özelliklerin canlılığın var olması için kusursuz bir ölçüyle bir araya gelmiş olduğu bir gezegen. Diğer gezegenlerdeki ortamsa dünyada var olan şartlardan yalnızca birinin dahi olmaması durumunda her şeyin nasıl farklı olduğunu görmek için yeterlidir. Dünyamız atmosferinden yeryüzü şekillerine, elementlerinden güneşe olan mesafesine kadar her türlü dengesiyle tamamen yaşam için özel olarak yaratılmıştır. Bu sistemin devamı için her an evrenin her noktasında ayrı bir mucize gerçekleşmektedir. Dünyanın bu kusursuz yaratılışı Allah'ın insanlara çok büyük bir lütfudur. Allah, yeryüzünü canlıların varlığı ve faydası için özel olarak yaratıp hazırladığını pek çok ayette bildirmektedir. Rabbim, yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. Onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi. Böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için elbette ayetler vardır. Yeryüzünde onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık ve doğru gidebilsinler diye geniş yollar açtık. Ya da yeryüzünü bir karar yeri kılan, onun arasında ırmaklar var eden ve ona yeryüzü için sarsılmaz dağlar yaratan ve iki deniz arasında bir ara engel koyan mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmiyorlar.
Evet, maşallah. Şimdi tabii Allah bu kadar dengeleri, bu kadar güzellikleri yaratıyor. Çok güzel bir şekilde yaratıyor. Çok estetik bir şekilde yaratıyor. Şimdi aynılarını, benzerlerini yaratmaya çalıştığımızda işte eğer bir sanat danışmanı yoksa çok kötü şeyler çıkabiliyor ortaya. Estetikten yoksun şeyler çıkıyor ortaya. Metal yığını olabiliyor vesaire. Ama Allah bakın hayvanlardaki o güzelliklerden birkaç örnek göstermek istiyorum size. Sevgiyle birbirlerine yaklaşıyorlar hayvanlar. Bir kedi, bakın bir Yunus'la nasıl güzel bir şekilde haberleşiyor. Burada sevgi var bir de işin içinde. Yani birbirine güzel davranma var. İşte öyle evrimcilerin iddia ettiği gibi bir savaş yok. Bir çatışma yok. Değil mi? İki vahşi denebilecek hayvan yani. Vahşi ortamda yaşayan iki ayrı hayvan türü. Birbirine bakın ne kadar sevgili yaklaşıyorlar. Belki de birbirlerini ilk defa gördükleri zamandır bu zaman. Maşallah. Ne kadar da zarar vermemek üzere ihtimamla davranıyorlar. Titizlikle. Evet, maşallah. Yani doğada çünkü bu kadar mucizenin içinde tabii ki Allah birbirlerine hayvanları öyle bir şekilde yaratıyor ki şefkatle yaklaştırıyor. Bir annenin bebeğine olan işte fedakarane yaklaşımı, işte onu koruması, devamlı kendi yemeyip yavrusuna yedirmesi, onu canı pahasına da olsa düşmanlarından korumaya çalışması, hiçbir şekilde doğadaki işte sözde çatışmanın çatışma var iddiasıyla açıklanamaz. Hep bir fedakarlık var, hep bir özveri var, sevgi var, değil mi? O yüzden evrim teorisinin, Darwinizmin neresinden tutarsak tutalım hep böyle bir yalan olduğunu görüyoruz. Gerçeklerden uzak, gerçekleri örtmeye çalışan, gözlerden uzak tutmaya çalışıp insanları kandırmaya çalışan bir iddia olmuş olduğunu görüyoruz. Ama bunun yanında gerçekten iman eden bilim adamları hiç olmadı mı? Oldu. Hem de pek çok. Sayısız bilim adamı Allah'a iman etikleriyle, imanlarıyla bilindiler, tanındılar. En önde gelen bilim adamları. Bakın size birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela geçmişteki iman eden bilim adamları. Bu konuda Sayın Adnan Oktar'ın bir kitabında da bu bölümü bulabilirler. Kitabımızın adı Din Bilime Yol Gösterir adlı kitabı. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. Evet. Galileo Galilei, biliyorsunuz 16. yüzyılda yaşamış bilim adamı. Teleskop kullanarak gökyüzüne bakan ilk kişi. Hem dünyanın yuvarlak olduğunu söyledi, hem de aydaki karanlık bölge olduğunu, kraterler ve tepeleri ilk ortaya çıkaran kişi Galilei. Diyor ki, tabiat hiç şüphesiz Allah'ın hiç vazgeçemeyeceğimiz, okunması gereken diğer bir kitabıdır diyor. Tabiatı Allah'ın bir kitabı olarak görüyor ve okunması gereken bir kitaptır bu diyor. Yani okuyacağız, anlayacağız. Neyi anlayacağız? Allah'ın nasıl yarattığını anlayacağız tabii ki. Allah'ı takdir etmek için, Allah'ı tanımak için. Benim bunun için yapılır diyor, ben de bunun için inceliyorum, araştırıyorum diyor. Gezegenleri, galaksileri. Değil mi? Bu hesaplamaları bunun için uğraşıyorum, uykusuz kalıyorum. Bu yüzden bilim adamla yapıyorum diyor. Johannes Kepler. Bu bilim adamı da 16. yüzyılda yaşamış bir bilim adamı. Astronomi biliminin kurucusu. Bakın astronomi, gök biliminin kurucusu. Neden bilim ile uğraştığını soranlara şöyle cevap veriyor. Yaratıcının eserlerindeki lezzeti tatmak için diyor. Yaratıcının eserlerindeki lezzeti tatmak için. Bir insan daha çok nasıl lezzet alır? Daha derinlemesine bir şeyi öğrendikçe lezzet alır tabii ki. O da derinlemesine araştırıyor, derinlemesine öğreniyor ve haz aldığını söylüyor bundan. Bilimi yapmaktan haz aldığını, lezzet aldığını söylüyor. Ve devam ediyor, diyor ki, tabiat kitabına göre biz astronomlar, yüce Allah'ın din adamları olduğumuzdan bizim Allah'ın şanını konuşmamız gerekir diyor. Daha ne desin? Bakın, Hristiyan samimi bir dindar. Tabiat kitabına göre, tabiatı bir kitap olarak görüyor, okunması gereken yine aynı şekilde. Bu kitaba göre biz astronomlar, gökbilimciler diyor, yüce Allah'ın, Allah'ın yüce olduğunu söylüyor. Din adamları olduğumuzdan biz diyor din adamıyız aslında diyor. Allah'ın yaratma sanatını ortaya koyuyoruz çünkü diyor. Bizim Allah'ın şanını konuşmamız gerekir. Biz zaten ben bunu yapıyorum diyor. Allah'ın şanını konuşuyorum. Eğer bir şey ortaya koyuyorsam Allah'ın nasıl yarattığını, sonsuz ilmiyle, kuvvetiyle nasıl yarattığını ortaya koyuyorum. Allah'ı yüceltiyorum. Ben ibadetimi yapıyorum diyor. Ben bir din adamıyım diyor. Din ne demek? Yaşam şekli. Allah'ın istediği şekilde yaşıyorsan o zaman dindar bir insansın. Ve bunu ben yapıyorum diyor. Ben buyum diyor. Isaac Newton. Tüm zamanların en büyük bilim adamı olarak kabul edilir Newton. Hem matematikçi hem fizikçi. Newton'ın en büyük keşiflerinden biri yer çekimi kanunu, biliyorsunuz. Diyor ki, bakın kendi ifadeleri. Allah sonsuz ve mutlaktır. Gücü sınırsızdır ve her şeyden haberdar olandır. Varlığı sonsuzluğa dayanır. Her şeyi yönetir, yapılan ve yapılacak olan her şeyi bilir. Bunlar Isaac Newton'a ait bu cümleler. O sonsuz ve sınırsızdır, devam ediyor. Allah'ı yüceltiyor şanını. Daimidir ve vardır. Varlığı daimidir. Her yerde mevcuttur. Her zaman ve her yerde var olmasıyla o tüm zamanı ve aralıklarını yaratır. Bütün zamanı yaratır diyor. Her şeyle beraber. Biz onu en akıllıca ve mükemmel işleyen ustalıklarından tanırız. Eserlerinden tanırız, yarattıklarından tanırız diyor Allah. Kulları olarak ona saygı duyuyoruz ve inanıyoruz. Isaac Newton bunları söyleyen. Maşallah. Louis Pasteur. Böylesine bilim adamlarının sayısı yani saymakla bitmez. Yine 19. yüzyılın başında mikrobiyoloji alanındaki keşifleriyle bilinen bir bilim adamı. Tıp bilimi tarihinde Pasteur biliyorsunuz kuduz, difteri, şarbon ve diğer hastalıklarla mücadele için en önemli yol olan aşıyı geliştiren bilim adamı. Pasteurize etme ve sterilize etme işlemlerinin yönetimini ortaya koyan, bu metotları ortaya çıkaran kişi. Şöyle diyor. Doğayı ne kadar çok incelersem, yaratıcının eserleri karşısında inancım o kadar çok artıyor. O kadar çok artıyor diyor. Doğayı ne kadar çok incelersem, bilimi ne kadar çok yaparsam, yaratıcının eserleri karşısında, zaten diyor her şey Allah'ın eseri diyor, yaratıcının eseri. İnancım o kadar artıyor, o kadar derinleşiyorum diyor. Allah'a imanda diyor. Bilim, devam ediyor, bilim insanı Allah'a götürür diyor. Allah'a yaklaştırır. Başka bir yere götürmez. Bugün materyalist insanlar var mı? Var. Ateist insanlar var mı? Adının başında profesör yazabilir bu insanı. Doçent yazabilir, doktor yazabilir. Ateist hala olabilir. Bu onların gerçek bilim adamı olduğu anlamına gelmez. Eğer gerçekleri saklıyorlarsa onlar ancak pagan, putperest bir din olan, pagan dinin doğayı ilah edinen, doğayı ve içindekileri tek tek molekülleri, atomları bunlar kendi kendilerine yapıyorlar, kendi kendine başarıyorlar diyorsa bir insan onları put edinmiştir. O yüzden putperesttir. Onlara güç atfettiği için. Bu da pagan dinidir. Pagan diye bilinir. Totemlere tapan insanlardır paganlar. Biliyorsunuz Kızılderililer vesaire böyle insanlar. Bunlar da onlardan farksızdır. Böylece hala iddia ediyorsa materyalist insanlar. O dinin mensuplarıdır. O dinin rahipleridir bunlar. Bilim adamı değillerdir. Gerçek anlamda. Albert Einstein 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında yaşamış bilim adamı diyor ki bu kişi biraz daha detay vereyim. 20. yüzyılın en önemli bilim adamlarından biri izafiyet teorisi yani zamanın göreceliliği teorisini geliştirdi. Kuantum mekaniğini yani atom ve atom altı parçacıkların varlığından bu hesaplamalarla ortaya çıkardı. İstatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarında önemli katkıları var. Diyor ki derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adamı düşünemiyorum. Böyle bir adam olabileceğini düşünemiyorum diyor. Derin bir imana ancak sahip olabilir gerçek bir bilim adamı diyor. Bu durum şöyle ifade edilebilir diye devam ediyor. Dinsiz bir bilim topaldır diyor. Yani bir adam dinsizse bir yere varamaz. Yani bir yerde takılır kalır, ilerleyemez diyor. Topaldır diyor. Bu adamın yapacağı bilim de zaten topaldır. Bir ilerleme beklemeyin diyor. Ancak dindarsa ilerleme olabilir demek istiyor. Yine aynı şekilde devam ediyor. Bilimle ciddi şekilde uğraşan herkes tabiat kanunlarında bir ruhun diyor. İnsanlardan daha üstün bir ruhun olduğuna ikna olur diyor. Yani ikna olmamak elde değil yani apaçıktır bu diyor. Bu yüzden bilimle uğraşmak insanı dine götürür diyor Albert Einstein. Ve devam etmiş. Ben kendimi son derece dindar kişiler arasında görüyorum diyor. Gerçek din gerçek hayattır. İnsanın ruhuyla dolu dolu yaşamasıdır diyor inşallah.
Maşallah.
Bilim adamlarının bu şekilde dindar olduklarına dair pek çok söylemleri var, pek çok cümleleri var. Eserlerinde, ön sözlerinde yazdıkları, bilimin neden yaptıklarını açıkladıkları. Pek çok başka örnek de var. Ben devam edebilirim istiyorsan. Altu.
Şimdi siz böyle anlatımları duydunuz mu daha önce?
Yok hayır, daha önce
duymadınız. Çünkü bunları ilk defa anlatan Sayın Hocamız Adnan Oktar oldu.
Ortaya çıkaran, evet.
Evet, yani şimdi çünkü yaşadığımız bu dönemde hocamın dediği gibi materyalizmin bilime olan hegemonyasından dolayı her alanda sanki her şey tesadüfen varmış. sanki her şey kendi kendinden evrimleşmiş de olmuş gibi anlatımla insanlara anlatıldığından dolayı bu tür anlatımlara hiç rastlamamıştık daha önce. Şimdi Sayın Hocamızın 30 yıldır olan bu çalışmaları sonucunda şu anda dünya çapında demin saydığım, programda saydığım geniş çaplı bir kültürel ve imani hizmetle son 150 yıldır olan dünyadaki bu yanlış inanış, milyarlarca insanı etkisi altına alan yanlış inanış dünyadan silinip gitmiş, gidiyor, gitmek durumunda şu anda. Yani insanların akıllarında ve kalplerinde gidiyor. Yerleşik düzende bir hakimiyetleri söz konusu olduğu için belli basın organları, eğitim kurumları yurt dışındaki falan vesaire. Ama akıldan kalpten silinen kurumdan falan da silinir, yani o da kalmaz. Mühim olan insanların o inancı tekrar ahir zamanda şu anda tekrardan imana dönüyor olmaları. Evet. Yani deccaliyet dediğimiz Darwinizmin ve materyalist felsefelerin etkisini aldığı insanların ve pratik hayatlarına kadar her şeyini etkileyen, en önemlisi sonsuz hayatlarını etkileyen. Çünkü ya sonsuz iyi yaşama var ya sonsuz kötü yaşam var. Cennet ve cehennem var. Allah burayı imtihan olarak yarattı, evet, dünyayı. Dolayısıyla bu şuurdan uzaklaştırılan milyarlarca insanın tekrardan bu şuuru kazanması ve sonsuz hayatlarını güzel geçirme, Allah'ın razı olacağı insanlar olma imkanının da olması var. Nasıl? Allah'a iman ederek. Allah'tan uzaklaştırılan insanların Allah'a yakınlaştırılması şu an bu dünyadaki en büyük hizmet ve en büyük çalışmadır Allah'ın izniyle ve çok da etkili, karşısında durulamaz bir şey. Çünkü hak, doğru olan bu. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu Müslüman büyüklerimiz ve önde gelenleri, onun manevi önderleri de çok iyi takdir etmiş durumda. Allah'ın izniyle Sayın Hocamızın bu faaliyetleriyle ilgili Ehl-i Sünnet büyüklerimizin izahları var, onu dinleyelim inşallah.
Kıymetli şeyhlerimiz ve hocalarımızın Sayın Adnan Oktar ve eserleri hakkındaki görüşleri.
Kalbimizde olanlardan bir o. Yanına ben de severim. Severim. Acayip bir tecelli sahibidir o. Türkiye'de bir tane o. İkincisi yok.
Cenab-ı Allah güçlerini artırsın, kuvvetlerini artırsın. Demek ki Allah tarafından vazifeliler, özel vazifeliler, Cenab-ı Allah vazifelerini artırsın. İnşallah Mehdi Aleyhisselam'ın başkomutanlarından eylesin. Bilemeyiz kimin Mehdi olacağını. Belki de Mehdi Aleyhisselam olurlar, biz de tabi oluruz, onu da bilemeyiz. Ben seviyorum sizlerin de sevmenizi, programları varsa takip etmenizi, sohbetlerini de dinlemenizi tavsiye ediyorum.
Sizi görmekle bahtiyar oldum yani.
Allah razı olsun.
Allah sizden milyonlarca razı olsun, benden de bir defa razı olsun. Bu kitaplarınızdan dolayı da size binlerce defa teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum yani.
Adnan Hoca'ya çok büyük bir hayranlığı ve sevgisi vardı ve duası vardı aynı zamanda. Allah ondan razı olsun derdi. Allah onun bu yoldaki gayretlerini inşallah ecrini görecektir dedi. O bizim evladımızdır dedi.
Darwinizme karşı yok, duydurmeler böyle. Üslubu, kitaplardaki yazma tarzı, şekli, Risale-i Nur üslubu.
İnşallah.
Bu bir. İkincisi benim kendisini görsem gözlerimden öpeceğim.
Biliyorum. Hoca Efendi'yi ben çoktan tercih edilen, tesvip edilen, efendim, maşallah, subhanallah, efendim, akıl üşümlü bir hizmet, iş diyor efendim. Birçok gençlerin feyzine vesile oldu canım.
Efendim gerek Darwin nazariyesinin iptalinde çok büyük gayret sarf etti. Ve bunun karşısında efendim Siyonistler en büyük rakip oldukları halde hiç şey etmeden onu devam ettirdi.
Ben önce sizin şahsınızda Adnan Hoca Efendi'ye selamlarımı iletiyorum.
Aleyna aleyküm selam.
Hizmetlerinde muvaffak eylesin. Allah razı olsun. Etrafında çalışan kardeşlerin de azmini gayretini artırsın.
Allah razı olsun.
Değerli Üstad Adnan Bey'in, Adnan Hoca Efendi'nin hizmetleri çok takdire şayan. Şahsen fakirane, acizane bu fakir hem dua ediyoruz. Allah ömrünü müjdat etsin, gayretini artırsın, kuvvetini artırsın.
Çok kısa izliyorum daima onun fikirlerinde, benimsiyorum da güzel. Çok faydalanıyoruz
Allah razı olsun. Allah daima mertebesini, makamını yüce yüce yapsın.
Yeah, I've read a lot of his books and he has certainly inspired me in many ways. So when people like Harun Yahya or Adnan Oktar has spent so much energy looking into these matters and throwing light upon them, of course this is something we can all benefit from.
C'est un grand savant. C'est une connaissance vaste et académicienne. C'est un combattant pour l'islam. C'est un patriote. C'est un et c'est un grand organisateur avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de charme et de d'influence dans le monde.
Harun Yahya is a very impressive Muslim scholar. He is the scholar who has successfully reconciled science and theology in the best way. I admire him.
Im Namen der Walud, ist der, der die Liebe gibt. Und so wie uns liebt, sich lange nachher, so lieben wir ihn. Und ich küsse deine Hand. Weil ist der, den man die Hand küssen muss, weil einer ist, der Wissen hat. Und dieses Wissen auch nicht darauf sitzen bleibt, sondern so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es geboten hat, dieses Wissen weiterzugeben.
Wissensschwert,
ein Schwert des Wissens, ein Schwert des Lichts. Das ist das, was er gezogen hat. Und Shaitan, der braucht das Schwert nur sehen oder riechen, dann löst er sich schon auf.
Inshallah. Evet, maşallah. Büyüklerimiz çok güzel yani. Takdirleri, evet, çünkü hizmet çok büyük. Evet. Allah'ın izniyle.
En verimli haliyle yapılıyorsa bir çalışma, bunu tabii ki kitlelere ulaştırılması için, tabii ki yayılması için tavsiyelerde bulunmaları da tabii ki çok doğal. Aynı amacı güden insanlar birbirlerini tabii ki destekliyorlar. Bir ortaya bir ürün çıkmışsa bu ürünün bir an önce paylaşılması ve dağıtılması, yayılması gerekiyor. Bunun için tavsiyede bulunuyorlar haklı olarak.
Evet, inşallah programımızın sonuna geldik. Yarın 22'den itibaren A9 TV, TV Kayseri, Samsun Aks TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara ve harunyahya.tv'den takip edebilirsiniz. Hayırlı geceler.